Ayrım 5. Günlerin getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 80. Kendi özgü bir gelin. Yengenin hayatlarımıza nasıl ortaya çıktığını sana hatırlatmak için bırak da 5 yıl gerilere gideyim. 1988'de ben Billy ile Kaliforniya'da yaşıyordum. Sen Virginia'da okuyordun. Caracas'ta tek başına kalan Nico da üniversitede son yılını bitirmek üzereydi. Kardeşin telefonda konuşurken sınıf arkadaşlarından bir kıza aşık olduğunu, ilişkileri ciddi olduğundan onunla birlikte ziyaretimize gelmeyi istediğini haber verdi bana. Lafı döndürüp dolaştırmadan tek odamı yoksa iki odamı hazırlamam gerektiğini sordum. O da bana seni de çok iyi bildiğin o biraz da alaycı ifadesiyle Opus Dei'nin bakış açısına göre sevgilisiyle yatmanın bağışlanamaz bir suç olduğunu söyledi. Kızın annesiyle babası 25 yaşında olduğu halde evlenmeden sevgilisiyle birlikte seyahat ederek günaha girdi diye zaten kızıyorlardı. Boşanmış ateist, komünist ve kilise tarafından yasaklanmış kitapların yazarı olan Şilili bir kadının evine yani benim evime gitmesi de cabasıydı. Bir bu eksikti diye düşündüm. Bu durumda iki oda gerekiyordu. Billy'nin iki oğlu bizim yanımızda kalıyordu. Annem de tam o tarihte Şili'den kalkıp gelmeye karar vermişti. Bu yüzden Nico için mutfağa uyduruk bir asker yatağı kurdum. Annemle ikimiz havaalanına onları karşılamaya gittik. Kardeşinin o her zamanki beceriksiz yeni yetme haliyle geldiğini gördük. Yanında da uzun uzun sert adımlarla yürüyen biri vardı. Uzaktan bakıldığında silahı andıran bir şey taşıyordu omzunda. Ama yakına gelince bunun bir gitar mahfazası olduğunu anlaşılmıştı. Herhalde Karayipler'deki bir güzellik yarışmasında kraliçe seçilmiş olan annesini gıcık etmek için olacak Sheila tıpkı John Wayne gibi yürüyor, zeytunlu renkli biçimsiz pantolonlarla dağcı botları giyiyordu. Tek gözün üzerine inmiş bir de kep vardı kafasında. Ne kadar güzel olduğunu keşfetmek için ilk kez bakmak gerekiyordu. Narin yüz hatları, manalı gözleri, zayıf elleri, dolgun kalçaları, insanın kendini çekip almasının zor olduğu bir canlılığı vardı. Oğlumun tutulduğu genç kız etrafına meydan okuyan bir havadaydı. Hani sanki hoşunuza gittiysem ne âlâ, gitmediysem de bok yiyin der gibiydi. Bana Nico'dan o kadar farklı görünmüştü ki gebe olduğundan, bu yüzden böyle apar topar evlenmeyi tasarladıklarından kuşkulandım ama öyle değilmiş. Belki de kızın kendini tıpkı üzerine bir deli gömleğe geçirilmiş gibi hissettiği, çevresine alelacele kaçmaya ihtiyacı vardı da bir kazazede gibi can havliyle Nico'ya sarılmıştı. Eve gelince kardeşin mutfaktaki yatağın vazgeçilmez bir şey olmadığını söyledi çünkü aralarındaki ilişkide bir takım değişiklikler olmuştu. Bunun üzerine onları aynı odaya koydum. Annem beni kolumdan yakaladığı gibi banyoya sürükledi. Oğlun bu kızı seçtiyse bir nedeni olmalı. Sana düşen onu sevmek ve çeneni kapamaktır. İyi ama kız pipo içiyor anne. Afyon çekse daha beter olurdu ya. Sheila'nın o pervasız açık sözlülüğünü ve patavatsız davranışlarına rağmen, çünkü biz Sheila'lar hep lafı döndürüp dolaştırır, sanki yumurtaların üzerinde yürüyormuşuz gibi davranırız. Ayrıca aradan daha yarım saat geçmeden aşağı sınıftan ırklar, solcular, ateistler, sanatçılar, eşcinseller ve bütün ahlaksızlar hakkındaki düşüncelerini bize açıkça anlattığı halde onu sevmek benim için çok kolay olmuştu. Bu kategorilerin herhangi birinden birisi ziyaretimize gelecek olursa kendisini uyarmamı istedi çünkü evde bulunmamayı tercih ediyordu ama aynı gece Venezuela'daki o kaygısız günlerimizden beri duymamış olduğumuz yakası açılmadık fıkralarla bizi kırdı geçirdi. Çünkü Allah'tan o ülkede politik açıdan düzgün diye bir kavram yoktur ve insan aklına her geldiği şeyle matrak geçebilir. Sonra da gitarını mahfazasından çıkararak dokunaklı bir sesle bize repertuarından en güzel şarkıları söyledi, yani bizi fethetti. Kısa bir süre sonra Sheila ile Nico Caracas'ta evlendiler. O gergin törende sen, öyle sanıyorum ki kardeşin sırf sana ait olması ayrıcalığını kaybettiğin için kıskançlığından kendini mide bulantılarıyla banyoda bulmuştun. Bizim bütün aile de oraya hiç uymadığından erkenden ayrılmıştık. Hemen hemen hiç kimseyi tanımıyorduk. Nico da gelinin annesiyle babasının bizden hoşlanmadıkları konusunda hepimizi uyarmıştı. Çünkü bizler siyasi göçmendik. Pinochet diktatörlüğünden kaçmıştık. Bu yüzden de komünist olsak gerekti. Yeterince paradan ya da sosyal konumdan yoksunduk ve Opus Dei'den değildik. Hatta dini bütün Katolik bile değildi. Yeni evler Caracas'ta otururken satın almış olduğum, onlara fazlasıyla büyük gelen eve yerleştiler. İlk yeğenin Alejandro'da bir yıl sonra doğdu. San Francisco'dan deli gibi çıkmış o uzun yolculuk boyunca beklentiler içinde ürpererek dakikaları iple çekmiştim. Sonunda mis gibi ana sütü ve talk pudrası kokan yeni doğmuş bebeği kucağıma alabilmiştim. Bir yandan da gözcüyle ve gitgide artan bir hayranlıkla gelinimle oğlumu inceliyordum. Evcilik oynayan iki küçük çocuktu onlar. Kısa bir süre önce dağların doruklarına tırmanarak ya da açık denizde köpek balıklarıyla birlikte yüzerek hayatın tehlikeye atacak kadar bilinçsiz bir çocuk olan kardeşin, şimdi artık karısıyla omuz omuza çocuk bezi değiştiriyor, biberonları hazırlıyor, kahvaltı için krepler yapıyordu. Bu çiftin hayatındaki tek sıkıntı hırsız, uğursuz takımının evlerini mimlemiş olmasıydı. Eve kaç kez hırsız girdi, garajdan 3 kere otomobil çalındı. Ne alarm sistemleri bir işe yarıyordu, ne pencerelerdeki kalın demirler, ne de parmaklıklara bıyığıyla şöyle bir dokunacak olsa dalgın bir kediyi bile kebap etmeye yetecek elektrik akımları. Sokaktan eve her geldiklerini işle kucağında bebekle motoru çalışan arabada kalıyor. O arada Niko tıpkı filmlerdeki gibi elinde tabancayla arabadan inerek evi baştan aşağı dolaşıyor. İçeride bir yerde insafsız bir herifin olup olmadığını araştırıyordu. Korku içinde yaşıyorlardı. Bu da benim pek işime geldi. Çünkü güvende olacakları ve yardım alacakları Kaliforniya'ya taşınmalarına onları ikna etmem hiç de zor olmadı. Billy ile beraber onlara çok şirin bir daire hazırladık. Bir tepenin üstündeki bir apartmanda San Francisco körfezinin panoramatik manzarasını gören bohem bir çatı katıydı. Asansörsüz bir 3. kattı ama nasıl olsa ikisi de gençti. Ellerinde çocukların pılı pırtısı, çarşı pazar torbaları ve çöp poşetleriyle merdivenleri uça uça inip çıkabilirlerdi. Yeni büyükanneliğimin tadını sonuna kadar çıkarmaya hazırlanarak onları bir sevgili gibi 4 gözle beklemiştim. Kardeşinle ikiniz küçükken öğrenmiş olduğum ninnileri fısıltı halinde söylemek üzere tabandan asılı hareketli oyuncaklarla müzik kutularını kurduktan sonra Alejandro için hazırlandığımız odada kaç kez bir yere sinip oturmuştum. O bekleş bir türlü bitmek bilmiyordu ama bütün sürelerin bir sonu vardır, sonunda gelmişlerdi. Şilayla olan dostluğum düşe kalka ilerliyordu çünkü gelin kayna apayrı ideolojilerden geliyorduk. Ama aramızdaki farklılıkların tadını çıkarmayı niyetlenirken hayat kafamıza indirdi birkaç darbeyle bütün kötü niyetleri silip süpürdü. Çok geçmeden tüm anlaşmazlık nedenlerini unutmuş, bütün dikkatimizi bir çocuk yetiştirmenin zorluklarına vermiş, daha sonra 2 tane daha gelecekti, başka bir dile ve Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen olma durumumuza uyum sağlamaya çalışır olmuştuk. O zamanlar henüz bilmiyorduk ama aradan 1 yıl geçtikten sonra hayatımızdaki en zorlu sınavla karşılaşacaktık, yani hastalığında sana bakacaktık Paola. Aptallıklarla geçecek vakit yoktu. Gelinim kendisini dinsel bağnazlığa bağlayan tarazlanmış iplerden çarçabuk kurtulmuş, gençliğinde kafasına telkinle sokulmuş olan öteki emirlerden de kuşku duymaya başlamıştı. Amerika'da beyaz tenli olmadığını öğrenir öğrenmez ırkçılığı geçivermişti. Tabrayla kurduğu dostlukta onun sanatçılara ve sol görüşlü insanlara karşı olan ön yargılarını silip süpürmüştü. Ama yine de eşcinsellerden söz etmemeyi tercih ediyordu. Sabrina'nın analarını henüz tanımamıştı. Niko ile Sheila yoğun bir İngilizce kursuna yazılmışlardı. Böylelikle ben de torunuma bakma şanslılığına erişmiş oldum. Alejandro kapıya koyduğumuz azgın köpeklere mahsus parmaklıkların arkasında yerlerde emeklerken ben yazı yazıyordum. Yorulursa emziğini ağzına alıyor, yastığını sürükleyerek getirip ayaklarımın dibinde uykuya yatıyordu. Yemek saati gelince yazı yazmanın soktuğu trans halinden beni çıkarmak için eteğimden çekiştiriyordu. Ben dalgın bir tavırla biberonu yetiştirince hiç sesini çıkarmadan sütünü içmeye koyuluyordu. Bir keresinde bilgisayarın kablosunu prizden çektiği de romanın 48 sayfasını kaybetmiştim. Başka herhangi bir ölümlüye yapabileceğim gibi gırtlağını sıkmak yerine onu öpücüklere boğmuştum. Zaten kötü yazılmış sayfalardı. Mutluluğum hemen hemen eksiksizdi. Bir tek sen yoktun. 1991'de Ernesto ile henüz yeni evli olarak İspanya'da yaşıyordun ama hepimizin birlikte olacağımız Kaliforniya'ya yerleşmek üzere plan yapmaya başlamıştınız bile. O yılın 6 Aralık günü ihmal edilmiş bir soğuk algınlığı ve mide ağrısıyla hastaneye yattın. Sonra neler oldu hiç bilmedin yavrum. Birkaç saat sonra koma halinde yoğun bakımdaydın. Ağır beyin hasarıyla bitkisel hayata giren bedenini bana teslim etmelerinden önce aradan bitmek bilmeyen 5 aylık bir süre geçmesi gerekecekti. Soluk alıyordun. Gösterdiğin tek yaşam belirtisi buydu. Felç olmuştun. Gözlerin içlerinde artık ışığın yansımadığı kapkara birer kuyuydu. Daha sonraki aylarda da o kadar değişmiştin ki seni tanımak zorlaşmıştı. Aslında artık dul kaldığını kabullenmeye yanaşmayan Ernesto ile birlikte Atlantik ve Kuzey Amerika üzerinden yaptığımız korkunç bir yolculukla seni Kaliforniya'ya bizim eve getirdik. Sonra o seni benim yanıma bırakıp işine geri dönmek zorunda kaldı. Senin yanımda olmanı, düşlediğim hayalimin bu kadar trajik bir şekilde gerçekleşeceği aklımın ucundan bile geçmezdi. O günlerde Andrea doğurmak üzere Şila'nın karnı burnundaydı. Seni sedyeyle ambulanstan indirdiklerinde gelinimin nasıl bir tepki gösterdiğini çok iyi hatırlıyorum. Alejandro'ya sarılıp gözleri evinden uğramış bir halde tir tir titreyerek geri geri gitti. O arada Betty Benz'e atmış olan Nico bir adım ilerleyerek seni öpmek üzere eğilmiş gözyaşlarıyla seni ıslatmıştı. Senin için bu dünya Madrid'de hastaneye girdiğin günden tam bir yıl sonra 6 Aralık 1992 günü sona erdi. Aradan günler geçip de senin küllerini o Sequoia ormanına serptiğimizde Sheila ile Nico bana bir çocuk sahibi daha olmayı düşündüklerini söylediler. 10 ay sonra da Nicole doğdu. Hüzne karşı yeşil çay. Billy büyük bir umutsuzluk içinde Jennifer'ın yavaş yavaş intihar etmekte olduğunu farkındaydı. Astrolog bir kadın kızının ölümün evinde olduğunu söylemişti ona. Fu'ya bakılırsa ilahi vecde uyuşturucularla hızlı yoldan ulaşmaya bilinçsiz olarak çabalayan insanlar vardı. Belki Jennifer de bu dünyanın kaba gerçeklerinden kaçmak ihtiyacındaydı. Billy soyuna genetik bir hastalık bulaştığına inanır. Büyük babası üstü başı yara bereyle kaplı ve bitler içinde ayaklarında prangalarla varmış Avustralya'ya. İngilizlerin ceza olarak o topraklara yolladıkları 160 bin bahtsız insandan biriymiş o da. Ekmek çaldı diye hüküm giyen en genç mahkum 9 yaşındaymış, en yaşları da 1,5 kilo peynir çalmakla suçlanan ve gemiden indikten birkaç gün sonra kendini asan 82 yaşında ihtiyar bir kadınmış. Bilinin Allah bilir ne gibi bir aptallıkla suçlanan bu atasını sırf bıçak bileğcisi diye asmamışlar. O dönemde bir meslek sahibi olmak ya da okuma yazma bilmek asılmak yerine Avustralya'ya gönderilmek için geçerli bir nedenmiş. Bu adam da bütün soyuna sopuna kalıtım yoluyla geçen bir davranış olan acıya ve alkole dayanma kapasitesi sayesinde hayatta kalabilen güçler arasındaymış. Büyük babası hakkında pek az şey biliniyor ama annesi sirozdan ölmüş. Billy alerjilerini azdırdığından hayatını yıllarca ağzına tek bir damla alkol koymadan geçirmiş ama içki içmeye başlayacak olursa miktarını azar azar artırıyormuş. Ben onu hiç sarhoş görmedim çünkü daha o noktaya varmadan sanki kıllardan bir top yutmuş gibi boğulmaya başlıyor, baş ağrısından yataklara düşüyordu ama ikimiz de biliyoruz ki bu mübarek alerjiler olmasaydı akıbeti babası gibi olurdu. Ancak şimdi yani 60 yaşından sonra bir kadeh beyaz şarapla kendini kısıtlayıp tatmin olabiliyor. Dediklerine göre kalıtım ortadan kaldırılamazmış. Zaten çocukları da üçü de uyuşturucu müptelası bunu doğruluyor. Çocuklar aynı anneden değiller ama birinci ve ikinci karılarının ailelerinde de büyük babalarından gelen uyuşturucu bağımlılığı varmış. Bill'in başına dert olmayan tek çocuk Jason. Yani ikinci eşinin başka bir adamdan olma oğlu. Bill henüz onu öz evladıymış gibi sever. Jason benim kanımdan değil, bu yüzden normal bir tip o der. Her zaman. Hani sanki denizdeki gel git ya da yaban ördeklerinin göçü türünden normal bir olgudan söz edermiş gibi bir ifadeyle. Ben onu tanıdığımda Jason yazmaya çok yeteneği olan ama disiplinden yoksun 18 yaşında bir delikanlıydı. Bense o disiplini er ya da geç edineceğinden emindim. Hayatın zorlukları bunun üstesinden gelir. Günün birinde yazar olmayı tasarlıyor ama o arada yan gelip yatıyordu. 2-3 satırlık bir şey yazıyor, sonra koşa koşa bana geliyordu. Acaba öykü olabilecek bir hali var mı diye ama ondan öteye geçemiyordu. Kaliforniya'nın güneyindeki bir kolejde okusun diye onu ben kendim ite kaka çıkardım evden. Oradan birincilikle mezun oldu. Bizim yanımızda oturmak üzere geri döndüğünde sevgilisi Sally'i de getirdi yanında. Öz babasının şiddet dolu bir mizacı vardı. Sonucunun ne olacağını bilinmeyen olaylar patlak verdi. Jason henüz birkaç haftalıkken ne olduğu hiçbir zaman tamamen anlaşılamamış bir kaza geçirmiş. Babası arabasından düştüğünü söylemiş ama annesiyle doktorlar çocuğun kafasına vurup kafatasını çökerttiğinden kuşkulanmışlar. Ameliyat etmeleri gerekmiş ve uzun süre hastanede kaldıktan sonra mucize eseri kurtulmuş. O arada annesi ve babası da boşanıyorlarmış. Hastaneden sonra bir süre devletin sorumluluğu altında kalmış. Sonra annesi onu Jason'a bakılırsa gerçek birer aziz olan dayılarının yanına götürmüş. En sonunda da Kaliforniya'ya getirmiş. Çocuk 3 yaşındayken babasının yanına gitmiş. Çünkü görünüşe bakılırsa annesinin oturduğu apartmanda çocukları kabul etmiyorlarmış. Ne biçim bir apartmansa. Kadın Billy ile evlenince oğlunu geri almış. Daha sonra boşandıkları zaman da çocuk pılısını pırtısını topladığı gibi hiç düşünmeden Billy'nin yanına gelmiş. Orada çocuğun biyolojik babası arada bir ortaya çıkıyormuş. Birkaç defasında ona yeniden kötü davranmış ta ki sonunda delikanlı büyüyüp de kendini savunacak fiziksel gücü kazanana kadar. Birkaç günlük bir tatil geçirmek için babasının dağlardaki kulübesine gittikleri bir defasında alkol alıp birbirlerini karşılıklı suçlamayla geçen bir gece adam Jason'a bir yumruk indirmiş. Bir daha kimseye boyun eğmeyeceğini kendi kendine yemin etmiş olan çocuk, yıllar boyunca birikmiş olan korku ve öfkeyle adamın suratını yumruklayarak dağıtmış. Umutsuzluk içinde o fırtınalı gece saatlerce araba kullanarak şehre geri dönmüş, sonra suçluluk duygusundan mahvolmuş bir halde gömleği kanlar içinde bize geldi. Billy onu kutladı, işleri düzene koyma vaktinin geldiğini söyledi. O utanç verici olaydan sonra baba-oğul arasında saygı dolu bir ilişki kuruldu ve şiddete bir daha hiç başvurulmadı. Yapılacak bir sürü işle, ekonomik zorluklarla ve üvey çocuklarımın sorunlarıyla geçen o matem yılı boyunca Billy ile olan ilişkimin temeline mayın döşenmek üzereydi. Hayatımızda fazlasıyla düzensizlik vardı. Amerika'ya bir türlü uyum sağlayamıyordum. Kalbimin soğumakta olduğunu, akıntıya karşı kürek çekmeye değmediğini, kendimizi suyun yüzünde tutmanın olağanüstü bir çabaya mal olduğunu hissediyordum. Çekip gitmeyi, kaçmayı, Nico ile ailesini Şili'ye götürmeyi düşünüyordum. Oraya 16 yıllık askeri diktatörlüğün ardından nihayet demokrasi gelmişti. Annemle babam da orada yaşıyorlardı. Boşanmalıyım, yapmam gereken şey bu diye içimden homurdanıp duruyordum ama yüksek sesle de kaç kez söylemiş olmalıyım çünkü boşanma sözcüğünü duyunca Will'in kulakları dikildi. Daha önce 2 defa başından geçmişti. 3.'ü engellemeye kararlıydı. Bunun üzerine bir psikoloğa danışmamız için bana baskı yapmaya başladı. Ben Tabra'nın terapistini hep acımasız bir şekilde alaya almıştım. Saçlara dökülmüş bu alkolik adam benim ona bedavadan verebileceğim beylik tavsiyelerde bulunuyordu. Bence bu terapi son derece şımarık ve hayatın normal zorluklarına karşı hiç hoşgörüleri olmayan Amerikalıların garip bir merakı. Büyük babam çocukluğumda hayatın zor olduğu ve sorunlar karşısında insanın dişlerini sıkıp yoluna devam etmekten başka çaresi olmadığı şeklindeki stoacı bir anlayışı benim kafama sokmuştu. Mutluluk yapmacıklı bir budalıktan başka bir şey değildi. İnsan dünyaya acı çekmeye ve öğrenmeye geliyordu. Neyse ki Venezuela'daki halcılık felsefesi büyük babamın orta çağdan kalma bu kurallarını birazcık yumuşatmış, suçluluk duygusuna kapılmadan vaktimi iyi geçirmeme olanak sağlamıştı. Gençliğimde Şili'deyken tımarhanelik delilerle Arjantinli turistler dışında kimse terapiye gitmezdi. İşte bu yüzden ben de Will'in önerisine epeyce direndim ama o kadar çok ısrar etti ki sonunda ona eşlik ettim. Daha doğrusu o beni kolundan tuttuğu gibi götürdü. Psikologda tıpkı bir keşiş hali vardı, kafası tıraşlıydı, yeşil çay içiyor, seansın büyük bir bölümünde gözlerini kapalı tutuyordu. Bizim Marin mahallesinde her saat bisiklete binen, şortla dolaşan ya da kaldırım kahvelerinde cappuccinosunun tadını çıkaran adamlar vardır. Bu insanlar çalışmazlar mı diye bir keresinde Willie'ye sormuştum. Onların hepsi terapisttir demişti bana. Belki de bu yüzden o dazlak adamın karşısında büyük bir kuşkuculuğa kapıldım ama çok geçmeden adam bir bilge olduğunu göstermişti. Ofisi başak rengine boyanmış, çıplak bir odaydı. Duvara asılı galiba mandala denilen bir kumaşla dekore edilmişti. Yerdeki minderlerin üzerine bağdaş kurup oturduk. O arada bizim keşiş tıpkı minik bir kuş gibi Japon çayını azar azar yudumlayıp duruyordu. Konuşmaya başladık ve birden her şey bir çığ gibi boşanıverdi. Billy'le ikimiz senin başına gelenleri, Jennifer'ın o korkunç hayatını, Sabrina'nın kırılganlığını, daha başka bin türlü sorunu, sonra da benim her şeyi boş verip ortadan kaybolma isteğimi ona anlatmak için lafı birbirimizin ağzından kapıyorduk. Adam hiç sözümüzü kesmeden bizi dinledi. Seansın sona ermesine birkaç dakika kala kapalı duran göz kapaklarını kaldırarak gerçek bir acıma ifadesiyle bize baktı. ''Hayatlarınız ne kadar hüzün dolu?'' diye mırıldandı. ''Hüzün mü? Bu ikimizin de aklına gelmemişti. İçimizdeki öfke bir anda sönüverdi. Sırf gururumuzdan kabul etmek istemediğimiz büyük okyanus kadar uçsuz bucaksız bir acıyı kemiklerimize kadar hissettik. Billy elimden tutarak beni minderine doğru çekti. Birbirimize sarıldık. Yüreğimizin acı dolu olduğunu ilk kez olarak kabul ediyorduk. Barışmanın başlangıcı oldu bu.'' Bir hafta boyunca boşanma lafını ağzınıza almamanızı tavsiye ederim. Bunu yapabilir misiniz diye sordu terapist. Evet diye karşılık verdik ikimiz bir ağızdan. Peki iki hafta boyunca yapabilir misiniz? İsterseniz üç hafta bile yapabiliriz dedim. Anlaşmamız bu oldu. O yasak kelimeyi telaffuz etmeden gündelik hayatın acil sorunlarına çözüm bulmaya odaklanarak üç hafta geçirdik. Bir kriz dönemi yaşıyorduk ama süre sona erdi ve aradan bir ay geçti, sonra iki ay, doğrusu bir daha da boşanmadan söz etmedik. Ta başından beri bize son derece doğal gelen o gece dansını yeniden başlamıştık. Birbirimize öylesine sıkı sıkı sarılıp yatıyorduk ki biri öte yana dönecek olsa öteki de ona uyuyor, biri ayrılacak olsa öteki uyanıyordu. Kafası tıraşlı o psikolog bir fincan yeşil çaydan ötekine derken bizi elimizden tutup o yılların sarp yollarından geçirdi. Bana siperden çıkmamamı ve aslında kavgalarımızın baş nedeni olan üvey evlatlarımın sorunlarına karışmamamı tavsiye etti. Billy okuldan daha yeni atılmış bir LSD ve marihuana bulutunun içinde yüzen oğluna yeni bir araba mı hediye etti? Benim sorunum değil. Daha haftasında arabayı bir ağaca çarpıp parçaladı mı? Ben siperde kalıyorum. Billy ona ikinci bir araba alıyor ve çocuk onu da mı parçalıyor? Dilimi ısırıyorum. Bunun üzerine babası onu bir kamyonetle ödüllendiriyor. Bana da bunun çok güvenli ve sağlam bir araba olduğunu anlatıyor. Tabii ya, böylelikle birini ezdiği zaman hiç değilse onu yaralı olarak bırakmaz da bir hamlede öldürür diye karşılık veriyorum. Buz gibi bir ses tonuyla. Banyoya kapanıyorum, soğuk bir duş alıyorum. Küfür repertuarımın tamamını sayıp döküyorum. Hemen arkasından da tavrının atölyesinde birkaç saat boyunca kolye dizmeye koyuluyorum. Terapi çok yararlı oldu. Onun ve yazı yazmamın sayesinde birçok denemeden sonra her defasında başarılı olamasam da hayatta kaldım ve Willie ile olan aşkım kurtulmuş oldu. Neyse ki aile içindeki melodram sürüp gitti. Yoksa yazmak için ne halt bulurdum ben? 5. ayrımın sonu, sayfa 93.